Ayrım 21, sayfa 290. Gözlerimi açınca bedenimde vücudunun sıcaklığını hissettiğim sevgilime baktım. Derin bir uykudaydı henüz. Yukarıya kıvırdığı sol dizi karnında, bir eli de göğsümdeydi. Hiç kıpırdamadan bir süre hareketsiz kaldım. Gün çoktan doğmuş, kapalı perdelerin arkasından odayı kış güneşinin solgun ışıkları kaplamıştı. Kendimi dinledim. Hayret! İçimde canlılık, rahatlık ve mutluluk vardı. Kıpır kıpır ve canlıydım. Günlerden beri ilk defa o sabah koşmak istedim. Betül'le tanıştığımızdan beri sabahları koşma alışkanlığımdan kopmuştum adeta. Onu uyandırmamaya çalışarak usulca yataktan kalktım. Eşofmanlarımı gardıroptan çıkarırken kapı hafifçe gıcırdadı. Uyanıp uyanmadığını anlamak için başımı çevirip ona baktım. Gözleri yarı aralıktı. Daha erken değil mi, dedi uykulu bir sesle. Sen uyu sevgilim. Biraz koşmaya gidiyorum. Dönüşte kahvaltıyı hazırlar, seni uyandırırım. Gözlerini tekrar kapatıp mahmur sesiyle tamam diye mırıldandı. Eskiden Emirgan korusuna ya da Yıldız Parkı'na arabaya atlayıp giderdim. Ama bu sabah sokaklarda koşmayı tercih ettim. Gözüm yemiyordu oralara gitmeyi şimdi. Koştum, kan ter içinde kalıncaya kadar koştum. Ara verdiğimden olacak adalelerim hamlaşmıştı. Bir süre sonra bacaklarımda sızlamalar başladı ama bu koşuya vücudumdan çok beynimin ihtiyacı vardı. Sabahleyin yataktaki huzurumun ve dinginliğimin yeniden bozulduğunu ve karmaşık düşüncelerin yine kafamı üşüttüğünü duyumsuyordum. Koşuyu fazla uzatmadan eve döndüm. Bazen ne kadar dikkatsiz olabiliyoruz. Şaşmamak elde değil. Tam apartman kapısından içeri girerken zillerin bulunduğu levha gözüme takıldı. İrkildim birden. Durup Betül'ün dairesini gösteren zilin yanındaki kartvizite baktım. Şimdiye kadar hiç dikkat etmemiştim. Boş bulacağımı sanıyordum. Oysa adı yazıyordu. İsim normal bir kartvizite mürekkeple yazılmıştı. Nilgün Ateş. Hoppala! O da kimdi? Öyle birini tanımıyordum. Apartmanın en eski sakinlerinden biri sayılırdım. Eski kiracılardan birine ait olsa mutlaka anımsardım. O dairenin eski kiracısını da tanırdım. Musevi bir tüccardı. Gayrettepe'de bir mülk alıp çıkmıştı. Fatih'te oturan Taşkıran ailesinin soyadı olmadığı gibi Betül'ün bana söylediği Ovacık'ta adı da değildi. Uydurma bir isim olmalıydı ama neden? İyice garibime gitti bu durum. Sonra birden uyandım. Acaba apartmanımızda kendisini hangi isimle tanıyorlardı? Dedim ya, bazen çevremizdeki çok basit olaylara dikkat etmiyorduk. Bazı şeyleri fark etmemiz için mutlaka bir uyarı gerekiyordu. Aklıma kapıcıyı çağırıp Betül'ü hangi adıyla tanıdığını sormak geldi. Fakat hemen vazgeçtim bu fikirden utanarak. Kapıcı ve karısı herhalde 10 gündür birlikte yaşamaya başladığımızı öğrenmiş olmalıydılar. Adama yaşadığım kadının gerçek veya bildiği adını sormam tek kelimeyle rezaletti. Vazgeçip asansöre atladım ve yukarı çıktım. Kapıyı açtığımda mis gibi çay kokusu burnuma çarptı. Anlaşılan gelişimden önce kalkmış ve kahvaltıyı hazırlamış olmalıydı. Henüz onu görememiştim ama çıkan seslerden mutfakta olduğunu anlıyordum. Günaydın sevgilim diye seslendim. Günaydın hayatım diye cevap verdi. Kahvaltı hazır. Bir duş alabilir miyim? Nilgüncüğüm, ter içindeyim. Cevap gelmedi. Taşımı anlamış olmalıydı. Ben banyoya doğru ilerlerken ağır ağır mutfaktan çıktı. Kapıya yaslanıp ters ters yüzüme baktı. Yine münakaşa mı edeceğiz? Yo, sana kim konusunda yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Bilmem, sadece Nilgün adı Betül'den daha çok hoşuma gitti, ondan söyledim. Kapıcıdan mı duydun? Yok canım, girişte okudum. Ses tonum elimde olmadan alaycı çıkıyordu galiba. Ya da farkına varmadan biraz sinirli. Onunla ilgilenmeyerek banyoya daldım. Üstümdekileri çıkarıp duşa girdim. Suyu ayarlayıp sabunlanmaya başladım. Hatta yıkanırken ıslık çalmayı bile becerebiliyordum. Su birden kesilince irkildim. Yüzüm gözüm sabunlu kalmıştı. Suyun neden kesildiğini anlamaya çalışırken top gibi patlayan Betül'ün sesi kulaklarımda çınladı. Sersem adam, bu binada kendi adımı kullanamazdım diyordu. Sabunun gözüme kaçıp yakmasını aldırmadan göz kapaklarımı araladım. Duşakabinin sürgüsünü çekmiş, suyu kapatmıştı. Ellerini göğsünde çaprazlamış, hiddetle beni süzüyordu. Tabii sevgilim, çok normal değil mi? Gerçek adını kullanamazdın. Ne yani? Aklınca benimle alay mı ediyorsun? Estağfurullah, ne haddime. Aniden itiverdi beni. Az kaldı yuvarlanıyordum. Ne yapıyorsun yahu diye bağırdım. O da bağırdı. Yetti artık be, bıktım bu densizliklerinden. Önce bir sor, soruştur. Ondan sonra ne yapacaksan yap. Nedir bu iğneleyici konuşman? Sana anlatmadım mı? Tonguç'u terk ettikten sonra izimi bulamaması için saklandığımı, evimi de ismimi de değiştirmek zorunda kaldım. Bu kadar basit bir şeyi idrak edemiyor musun? Seni de kandırmak istesem Nilgün Ateş diye tanıtırdım kendimi. Bu kadar basit. Yanan gözlerimi ovuşturmaya başladım. İleri sürdüyse makul gibi geldi birden. Olabilirdi ama o kadar fazla yalan ve şaşırtıcı olaylarla yüz yüze kalıyordum ki artık hangisinin gerçek, hangisinin yalan olduğunu idrak edemez haldeydim. Tamam, diye mırıldandım. Bir itirazım yok. Şimdi anladım işi. Hiddetini yenememişti. Kas kafalı diye söylendi. Bu anlayışsızlıkla nasıl o entrika dolu romanları yazıyorsun anlamıyorum. Hafifçe gülümsedim. Bunu daha önce de söylemiştim. Ben de bilmiyorum. Oluyor işte. Seni yakından tanıdıktan sonra yeteneğine inanacağım gelmiyor. Aptal mı görünüyorum? Beni ikna ettiğini anlamış olmalıydı ki o da gülümsedi. Aptal ne kelime? Tam bir salak. Hadi suyu aç da şu yıkanma işini bitir. Ben de ekmekleri kızartayım. Sürgüyü çekip gitti. Bornozumla yatak odasına geçtim. Mutfaktan nefis kızarmış ekmek kokuları geliyordu. Giyinirken birden yerde çantasını gördüm. Genellikle sokağa çıkarken yanına aldığı siyah deri spor bir çantaydı. Ehliyeti içinde olmalıydı. Gerçek kimliğini gösteren resmi bir belge. Herhalde onda da sahtekarlık yapamazdı. Gerçek adını öğrenmem için tam bir fırsattı. Kısa bir tereddüt geçirdim. Ekmekler hazır mı diye mutfağa doğru seslendim. Hazır. Çayları da koydun mu? Koyuyorum. Korka korka çantaya doğru ilerledim. Az sonra gerçek kimliğini öğrenecektim. Çantayı elime alıp fermuarını çektim. İçi çıfıt çarşısı gibi doluydu. Bir anahtar destesi, kağıt mendil paketi, birkaç makyaj malzemesi ve kalın bir cüzdan parmaklarıma değdi. Ehliyet cüzdanın içinde olabilirdi. Ayrıca kredi kartları da bulabilirdim. Arkamı kapıya dönüp aniden gelirse ne yaptığımı görmemesi için cüzdanı çantadan çıkardım. İçinde sadece para vardı. 4 tane yüzlük dolar ve bir miktar Türk parası. Hayret, ne kredi kartı ne de ehliyet mevcuttu. Emin olmak için hızla bir daha gözden geçirdi. Hadi, geçirdim. Hadi, ehliyetini belki başka bir yere koymuş olabilirdi ama tek bir kredi kartı olmaması beni şaşırtmıştı. Bugün artık kredi kartı kullanmayan insan hemen hemen yoktu. Kartları da ancak cüzdanında taşırdı. Demek onları görmemem için özellikle saklıyordu. Belki hepsi yukarıdaki kendi katındaydı. Cüzdanı yerine koydum, fermuarı çekip çantayı aldığım yere bıraktım. Aptallık bendeydi. Betül'ün dediği gibi gerçekten salaktım. Hiç kimliğini saklayan insan çantasında ulu orta hüviyet bırakır mıydı? Bunu düşünmem bile enayilikti. Geliyor musun? Neyse ki hala mutfaktaydı. Geliyorum dedim ve pantolonumu giyerek mutfağa yürüdüm. Hevesim kursağımda kalmış ve bir şey öğrenememiştim. Kahvaltıdan sonra salonda gazete okuyorduk. Arada sırada sayfaları çevirirken göz ucuyla ona bakıyordum. Koltuklardan birine kaykılmış bir şekilde oturuyordu. Sırtında Arnette'nin üstü sevimli ayıcıklarla süslenmiş eşofman tarzı ev giysisi vardı. Bej üzerine kırmızı motifli, ayaklarında da beyaz yün çoraplar. Bu sabah terliksiz çoraplarla dolaşıyordu evin içinde. Yetişkin bir kadından ziyade tam bir genç kız havasındaydı. Ne fark eder diye düşündüm. Nasıl olsa boğazıma kadar batmıştım bu işe. Sonunda bir aksilik de olsa onun isteklerini yerine getireceğime, bunun kaçınılmaz bir alın yazısı olduğunu artık kabullenmiş gibiydim. Okuduğum gazeteyi yere fırlattım. Hışırtıyı fark ederek başını gazeteden kaldırıp bana baktı. Gülümseyerek, "Gazeteleri değiştirelim mi?" diye sordu. "Boş ver, konuşalım daha iyi." Bakışları kısa bir süre gözlerime takıldı. "Tamam," dedi. "Hangi konuda?" "Mesela bana Turgut'un kim olduğunu anlat." Bozulup şaşıracağını, hatta tam bir paniğe kapılacağını zannettim. Ama hiç de umduğum gibi bir reaksiyon göstermedi. Hatta sırıttı bile. "Vay be," dedi. Benim yazar umduğumdan da hızlı çıktı. Sanırım meseleyi artık çakozladın. Soğuk bir sesle "kısmen," dedim. Ama tamamıyla değil henüz. Kim olacak Turgut senin? Tonguç diye bildiğin adam. Yani eski sevgilim. Demek sonunda itiraf ediyorsun. Omuzlarını silkti. Sen anladıktan sonra niye saklayayım ki? Nasıl olsa öğrenmişsin artık. Yeğen diye bana yutturduğun Erkan da aslında Tonguç, tamam mı? O da doğru. Bu kadar pervasızca yalanlarını kabullenmesi sinirlerimi bozmuştu. Gariptir ama sanki söylediklerimi inkar etse daha memnun olacaktım. Kaşlarımı çatarak homurdandım. Niye bana durmadan yalan söylüyorsun? Hiç anlamıyorsun Taner. Buna mecburdum. Niye mecburdun? Romanı yazdırmak için sana bazı ufak tefek yalanlar söylemeye. Hiç de değil dedim. Yani bütün bunları bana en başından anlatsaydın romanı yazmayacağımı mı sanıyordun? Tabii yazmayacaktın. Şu ana kadar 1001 numara yapmama rağmen hala Cani Gölü'nden istekli değilsin. Darılma ama sen ukala bir adamsın. Kendini beğenmiş, kendi koyduğu kuralların dışına çıkmayan, müsamahasız ve katı biri. Bunu tahmin etmiştim zaten. Hiç ödün vermiyorsun. Alışkanlık ve prensiplerinden. Beni sevdiğini biliyorum ama bu bile isteğimi karşılamana yetmedi. Bu romanı sana yazdırabilmek için her şeyden önce ilgini çekecek, gizemli bir mizansen yaratmak zorundaydım. Onun için de etrafında esrarengiz bazı kişiler şekillendirdim. Erkan bunlardan biriydi. Tabii ki yeğenim falan değil o. Aman Allah'ım, bu ne saçma bir şey. Hafızam almıyor. Onu araştırdım. Adam serserinin teki. Nasıl olur da onun gibi birini evine kabul eder, geceleri de dairende kalmasına izin verirsin? Sesimin tonu sertleşmişti. Gülümseyerek yüzüme baktı. Haklısın. Umarım şimdi bu kitabı sana yazdırmak için neleri göze aldığımı daha iyi anlamışsındır. Elin itini evine kabul edecek kadar riske girdim. İçim cız etti. Hala bana yalan söylüyordu. Yerimde huzursuzca kıpırdandım. Acıyarak yüzüne baktım. Sor sor dedi. Aklına ne geliyorsa sor da sen de rahat et ben de. Zira artık bu oyunlardan ben de bıktım inan. Hala bana yalan söylediğini düşünüyorum. Kızacağını sandım ama kızmadı. Şaşırmış gibi yüzüme baktı. Neden? Tonguç o tabancayı temin etmek için Turgut'tan para aldı. Değil mi? İlk defa kızardı. Hemen cevap veremedi. Evet diye mırıldandı sonra. Yalanını kesin yakalamış gibi bir kahkaha attım. İşte burada büyük bir hata yaptın dedim. Saf saf yüzüme baktı. Hata mı ne hatası? Madem ki bu romanı sırf Turgut'tan intikam almak için yazıyorsun. Niyetin sırf onun yaptıklarını bir şekilde açığa vurmak, öcünü almak ya da onu karalamak. O halde nasıl olur da bu adam bu oyunun içinde seninle birlikte olabilir? Bile bile kendi aleyhine mi çalışıyor? O kadar aptal mı? Gücenmiş gibi yüzüme baktı. Demek meseleyi tam olarak anlamamışsın diye mırıldandı. Hayır anladım. Kesinlikle anladım. Hayır anlamamışsın. Öyleyse açıkla da anlayayım. Utkundu ama hiç tedirgin görünmüyordu. Önce ben sana bir şey sorayım dedi. Kendimden emin. Sor bakalım dedim. Bu bilgileri nasıl öğrendin? Çok basit. O gece sarhoş gibi davranarak sızmış taklidi yaptım. Tonguç da sen de yuttunuz. Tonguç'un çenesi düştü konuştu. Senden avans para istedi. Turgut'un adını da ilk defa öyle öğrendim. Tahmin etmeliydim. Sonra o kadar çabuk kendine gelmenden şüphelenmiştim zaten. Ve aklınca bazı yorumlar yaptın değil mi? Yorum filan değil. Sadece parçaları birleştirdim. Öyleyse yanlış bir hükme vardın. Hiç sanmıyorum. Söylediklerime inanacak mısın? İnanmak isterim doğrusu. Şayet mantıklı bir açıklaması varsa. Öyleyse şimdi sözümü kesmeden dinle. Tamam dinliyorum. Betül koltukta toparlandı. Ayaklarını altına alıp bağdaş kurdu. Bir süre hafif mütebessim yüzüme baktı. Kızmak yok ama. Umarım kanımı beynime sıçratacak bir şey söylemezsin. Sıkı dur şimdi. Roman yazma fikrini beynime sokan kişi Turgut'tur. Senin kitaplarının gerçek bir tutkunu. Bir gün cinayet işlemek istesem bu adama danışırım demişti bana. Mükemmel bir kurgu yeteneği var ve kitapların sonunda da tüm olayları her zaman yerli yerine oturuyor değil mi? Dediğini çok iyi hatırlıyorum. Zaten senin kitaplarında onun vasıtasıyla tanışmıştım. O tavsiye etmişti bana. Önce bu laflarına gülüp geçmiştim tabii ama aramızda geçen bu olaylardan sonra intikam ateşiyle yanınca birden senden istifade etmek geldi aklıma. Bozulma lütfen, bir anlamda seni kullanmaya kalkıştım ama sonra her şey çığırından çıktı. Nasıl yani? Anlamıyor musun? Sana aşık oluverdim. Bu hiç hesapta yoktu. İşin kötü yanı sen ne senden ne de intikamımdan vazgeçmiyordum. Her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatsam seni kaybetmek tehlikesi mevcuttu. Anlatmasam bu harika plan yatacaktı. Epey düşündüm ve sonunda bazı şeyleri senden saklamaya karar verdim. Yine yalan söylüyorsun. Neden? Bir sürü sebepten. Birincisi, sen benimle tanışmadan evvel buraya taşındın değil mi? Yani beni kullanma fikrin daha önce olamaz. İkincisi, sözümü kestim. Dur bakalım, acele etme. İtirazlarını birer birer cevaplandırayım. Bu eve taşınmam tesadüf değildi. Turgut'tan ayrılmaya karar verince hemen kendime bir ev aramaya başladım. Turgut'un çektiği resimlerle beni şantaja kalkışması burayı taşınmamdan çok daha önce olmuştu. Ama yukarıdaki daireye naklim de sana söylediğim gibi 6 ay önce değil, Karşılaşmamızdan sadece 15 gün evveldi. Burada oturduğumu nereden biliyordun peki? Hınzırca sırıttı. Yayın evine telefon ederek numaranı aldım. 118'den de adresini öğrendim. Aslına bakarsan aynı apartmana taşınmak gibi bir fikrim yoktu. Bir gün seninle tanışmak fırsatı yakalamak ve evini öğrenmek için buraya geldim. O zaman üst kattaki dairenin kiralık olduğunu gördüm. Bu benim için iyi bir fırsattı. Zira Turgut'un yanından ayrıldığımda kalacak bir yere gereksinimim vardı. Mal sahibiyle anlaştık. Hemen daireyi kiraladım. İnanmazsan kapıcıya sor. Hala yalan söylediğini biliyorum. Hayretle yüzüme baktı yine. Haksızlık etme diye homurdandı. Daha önceleri yalan söyledim kabul. Ama artık ok yaydan çıktı. Daha fazla yalan söylememin ne anlamı var? Yalan söylüyorsun. Çünkü Turgut'la konuştum. Adam hayatında benim ismimi bile duymamış. Dehşetle yüzüme baktı. Turgut'la konuştun mu? Neredeyse korkudan dudakları uçuklayacaktı. Konuştum ya. Tarabya'da balık avlıyordu. Sizi daha evvel beraber gördüğüm için tanıyordum. Yanına gittim. Biraz lafladık. Adam sadece tarihi kitaplar okurmuş. Çılgınlık bu yaptın. Neden konuştun onunla? Her şeyi mahvedeceğini hiç düşünmedin mi? Omuzlarımı silktim. Merak ettim sadece. Neyi merak ettin? Eski sevgilinin nasıl biri olduğunu. Sinirlendi. İyi halt etmişsin diye homurdandı. Niye bozuluyorsun? Adam beni tanımıyor bile. Kim diyor tanımadığını? Ben ona her şeyi anlattım. Ne zaman? Şantajla istediği parayı ödedikten sonra. Demek yine görüştün onunla. Sadece telefonla. O zaman mı söz ettin onu benden? Evet, seni sevdiğimi artık yakamı bırakmasını söyledim. Ne dedi peki? Ne diyecek namussuz? Allah mesut etsin. Benim işim bitti dedi. Bu da doğru olabilirdi. Balık tuttuğu günkü karşılaşmamızı hatırladım. Adam bana karşı gerçekten soğuk ve mesafeli davranmıştı. Tanımadığını söylemesi de belki o yüzdendi. Hatta üstüne gidip hadise çıkarmamdan da korkmuş olabilirdi. Betül'e baktım yine. Pekala. Anlamadığım başka bir nokta daha var dedim. Somurtuk bir şekilde. Onu da sor. Rahatla bari dedi. Şu Tonguç'un sana getirdiği silah. Onun parasını kim ödedi? Turgut mu? Evet. Bu cevabı beklemiyordum. Neden diye sordum. Bu uzun bir hikaye. Olsun anlat da öğreneyim. Vaktimiz bol. Dinleyebilirim. Tonguç aslında Turgut'un adamıdır. Bazı kirli işlerinde kullandığı bir serseri. Bunu tahmin etmiştim. Ama şimdi araları açık. Niye? Para veya ben öyle biliyorum. Yeterince para vermiyormuş ona. Birkaç defa münakaşa etmişler. Turgut onu kovmuş. İstinye'de kaldı o virane evde Turgut'un. Oradan da çık demiş. Tonguç fırsatını bulsa onu bir kaşık suda boğacaktı. Betül susarak önüne baktı. Devam et diye mırıldandım. Biraz utanarak konuştu. Turgut hakkında çok şey biliyordu. Yani bazı kirli çamaşırlarını ondan da yararlanmayı düşündüm. Ve bir gün evine giderek bir teklifte bulundum. Para karşılığı yazacağın roman hakkında yardım istedim. Tabii para karşılığı. Tabancanın tedariki de buna dahil miydi? Tabii ben nereden silah bulabilirim? Ama parasını git ondan al dedin. Bunu duydum. Doğrudur. Tonguç'un hala ondan alacağı var. Ayrıca evet yine tereddütle yüzüme baktı sevgilim. Şimdi söyleyeceğime kızmak yok ama diye fısıldadı. Tamam yok dinliyorum. Tonguç'u asıl romanın neşrinden sonra kullanmayı düşünüyorum. Anlamamıştım neyi kastettiğini. Merakla gözlerinin içini süzdüm. Nasıl? Şantajla Turgut'a çok para kaptırdım. Bunun geri almak zorundayım. Kitap yayınlanınca Tonguç'la ona şantaj yapmayı düşünüyorum. Tüylerim diken diken oldu. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kızmayacağına söz vermiştin. Beni nasıl bir pisliğe karıştırdığını biliyor musun? Yani bana yazdırdığın romanla eski sevgilinle şantaj yapacak ve ödediğin parayı kurtaracaksın, öyle mi? Niyetim bu ve ben de bu işe alet olacağım ha? Hayır olmayacaksın. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hala anlamadın. Bal gibi anladım. Hayır, yazacağın roman Turgut'un sırlarını pek fazla deşifre etmeyecek. Ama esaslı bir tehlikeyle yüz yüze kaldığını anlayacak. Şayet ona ödediğim parayı iade etmezse o zaman ikinci bir romanla bütün sırlarını ortaya dökeceğimi söyleyeceğim. Delisin sen. Herif beni dava eder be. Bu düpedüz tehdit. Bir bok yiyemez sevgilim. İnan bana korkudan donuna sıçacaktır. Şimdi her şeyi anlıyordum. Neredeyse hırsımdan kuduracaktım. Olmaz diye gürledim. Ben bu işte yokum. Kendinden emin bir şekilde varsın sevgilim dedi. Bu saatten sonra artık beni yalnız bırakamazsın. Sonunda her şeyi de öğrendin zaten. Of be dünya varmış. Ben de söylediğim yalanlardan mahvoluyordum. İçim içimi yiyordu. Hayır diye direttim. Ben böyle pis işlere bulaşamam. Sana da tavsiyem aklını başına topla ve hemen bu fikirden vazgeç. Yerinden fırladı, munis bir ev kedisi gibi kucağıma çöreklendi. Eğer beni seviyorsan bana yardım etmek zorundasın. Sana tabii ki yardım ederim. Ama bu şekilde değil. Yanasın, bazı şartlarıma uyarsan. İlk şartım bu işi unutman. Pekala, fakir bir adam sayılmam. Seni deli gibi sevdiğim de doğru. Evlenmek ve bundan sonra hayatı seninle paylaşmak da istiyorum. Benim kazancımla gül gibi geçiniriz. Ya benim kaybettiğim o büyük meblağ ne olacak? Bir gençlik hatası yüzünden üzerine bir bardak su mu içeyim? Sen de çıplak poz vermeseydin, hata senin. Tamam, hata olduğunu kabul ediyorum ama ona güvenmiştim. Böyle bir namussuzluk edeceğini nereden bilebilirdim? Ne yapalım, sineye çekeceksin. Hayır, çekmeyeceğim dedi. Tam itiraza kalkıştığım anda da öperek ağzımı kapattı. Öyle istekli ve coşkulu öpüyordu ki dili ağzımın içine girecekti. Dünyamı şaşırdım. Önce engellemeye çalıştım ama olmadı. İradem her geçen an biraz daha zayıflıyordu. Sonra bir gayretle kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Beceremedim. Birlikte yere halının üzerine yuvarlandık. Az sonra tüm duyduklarım irademle birlikte sisli dumanlı bir ortamda beynimden silinip gitti. Arzularım tüm benliğimi kapladı. Bir kere daha şehvete yenik düştüm. Uzun bir süre sonra yerden kulağıma fısıldadı. Sonuna kadar beraberiz değil mi sevgilim? Hala nefes nefeseydim. Herhalde diye homurdandım. Elim mahkum. Çok doğru diye yumuşak yumuşak saçlarımı okşarken öğle yemeğini bitirdiğimiz sırada her şeyi kabullenmiştim. Artık daha da önemlisi rahatlamıştım. Ne yalan söyleyeyim, Betül'ün gizli planında bir cinayet olasılığı bile kafamda şekillenmişti. Hiç olmasa bir cinayet işlenmeyecekti. Yine de aklıma takılan soruyu sormadan edemedim. Anlatsana bana, dedim. Şu canlı modellerle mizansen yaratmak sevdasına neden kapıldın? Sanki bunları ben beynimde şekillendirirsem olmaz mıydı? Kesinlikle olmazdı. Neden? Yazacağın şeyleri senin de yaşamanı istedim. Böylece olaylara daha iyi konsantre olacaktın. Yanlış. Bence aksi oldu. Bir takım şüphelere kapıldım. Hatta menfi etkileri bile oldu. İyi ya, benim istediğim de buydu zaten. Farkında değilsin galiba ama kendini şimdi bütünüyle yaşadıklarının içinde hissediyorsun, değil mi? Aksini iddia edebilir misin? Bir düşündüm. Hani haklı da olabilirdi. Bilmiyorum. Belki dedim. %100 öyle. Sustum, düşüncelere daldım yine. Ne var? Yine niye takıldı aklın? Diye sordu. Fatihlisin değil mi? Hayır, İzmirliyim. Söylemiştim ya. Ama bu cumartesi seni annenle Beyoğlu'nda gördüm. Kıpkırmızı kesildi birden. Önce cevap vermedi. Beyoğlu'nda mı? Benzetmiş olmayasın. Güldüm haince. Herhalde yanıldığımı söylemeyeceksin. Ne vardı sırtımda? Yeşil nefis bir manto ve şık rugan çizmeler. Çok güzeldin. Adeta paniğe kapılmıştı. Hafiften titrediğini hissettim. Yanındaki annendi değil mi? Cevap veremedi önce. Sinirlendiğini görüyordum. Bizi takip mi ettin? Bu sorusunda bile olayı kabullendiği aşikardı. Evet, anlamında başımı salladım. Takip ettim ve bundan bana söz etmedin. Doğru, çünkü ondan evvel de bazı yalanlarını yakalamıştım. Bana atıyorsun gibi geliyor. Ne yaptık peki Beyoğlu'nda? Vakko'ya girip alışveriş yaptınız. Daha sonra Taksim'den bir taksiye atlayıp doğru Fatih'e gittiniz. Sen de peşimizden mi geldin? Aynen öyle. Sonra sokakta beni mi bekledin? Bir müddet ama sen evde fazla kalınca dönmeyi münasip gördüm. Neden yanımıza gelmedin? Omuzlarımı silktim. Belki yalanını yüzüne vurmamak için, bilemiyorum. Bir süre başını iki yana sallayarak yüzüme baktı. Benim şüpheci sevgilim diye mırıldandı sonra. Kıskançlıktan çılgına dönmüşsün. Her hareketimden kuşkuya düşüyorsun. Bak işte yine yanıldın. Yanımda gördüğün o kadın annem değildi. Müzeher teyzeydi. O da kim? Oho, o. Onu sana tanıtmak çok zor. Kısaca şöyle diyeceğim. Öz teyze kadar yakından sevdiğim biri. Çocuklukları annemle beraber geçmiş. Eskiden görmüş geçirmiş bir ailenin tek evladıymış. Evlenmiş, kısır çıkmış derler. Sonra kocası onu bırakıp başka bir kadınla filan evlenmiş diye dedikodular işitmiştim annemden. Velhasıl maddi durumu çok bozularak İstanbul'a geldi. Elinde avucunda kalan son parayla da kendine Fatih'te bir daire aldı. Beni çok sever. İstanbul'a yerleşince arada sırada ona uğruyorum. Biraz maddi yardım yaparım. Bazen alışverişe götürürüm, anlarsın ya. Yine yalan söylüyor. Yine yalan söylüyordu. Ama bu seferki yalan beni rahatsız etmedi. Bir defa sokaktaki yufkacıya uğrayıp eski tapu muhafızı Mehmet Ali Taşkıran'ı soruşturduğumu bilmiyordu. Ayrıca gerçek babasının öldüğünü ve hayattaki annesi Rukiye Hanım'ın da varlığını öğrendiğimden haberi yoktu. Neden benden gerçeği sakladığını bilmiyordum. Fakat Betül gözü daima yukarılarda olan bir kadındı. Belki ailesinin fakir geçmişini çizeceği yeni hayata uygun görmüyor, bir tür aşağılık kompleksi yaşıyordu. Çok anlamsızdı bu ama öğrendiğim gerçekleri o an yüzüne vurmak istemedim. Önünde sonunda herhalde gün gelir kendisi açıklardı. Benim için hiç sorun değildi. Ancak bunu asla mesele yapacak karakterde bir insan olmadığımı anlamamasına üzülmüştüm. Evet, şimdi anlaşıldı dedim. Kızaran yüzü biraz daha normale döndü. Ama nedense en fazla bu son olaydan etkilendiğini sezinlemiştim. Ne garip ki, değil mi? Asıl aramızda sorun teşkil edecek bir yığın olayı rahatlıkla ve çekinmeden açıklamış, fakat en basitini izahta zorluk çekmiş. Hatta yalan söylemeyi bir göze almıştı. Seni seviyorum diye fısıldadım. Ben de seni diye karşılık verdi. Sen hayatımı baştan aşağı değiştiren erkeksin. İnanayım mı? Hala şüphen mi var? Hayır, artık yok dedim. Kucağıma oturdu, kollarını boynuma sardı, beni öpmeye başladı. Perşembe gecesi oynayacağımız oyuna huzuru kalple katılabilirdim artık.